Dördüncü ayrım.
Güvercinler içinde ve sadece karaya saldırıyorlardı. İçlerine sindiremedikleri bir şey vardı karada. Kara, onların şimşeğe dönüşmüş, rüzgara ulaşmış görüntüleriydi sanki. Saldırdıkları şey, ait oldukları kendi benzerlikleriydi. Yem bulma isteğiyle kuşlara saldıran kedilerin, şahinlerin aksine kargalar karaya yemek için değil düşmanlığın öldürücü kiniyle, çekemezliğin kışkırttığı nefretle saldırıyorlardı. Bir kezinde güvercinlerden biri gökte atmaca darbesi yemişti. Çatıya dek yaralı dönebilmiş, ondan sonrasında canı yetmemişti. Karada yaralı güvercinin ardından inmişti çatıya. Sürekli öterek çevresinde dönmeye başlamıştı sonra. Hasan ilk kez o zaman görmüştü karanın erkek güvercin ötüşüyle dönüşünü. Kara boynunu kabartıp kabartıp öterek çevresinde dönmüştü ölü güvercinin. Sonra çiftleşmek isteğiyle üstüne çıkıp üstünde kanat çırpmıştı. Hasan kara güvercinin erkek olduğunu anlamanın, yaralı güvercinle çiftleşmesini görmenin şaşkınlığıyla koşmuş babasına anlatmıştı. Babası nefes nefese kendisine kuşlarını anlatan Hasan'ı daha sözlerini tamamlamadan bastonuyla, kendisi de nefes nefese kalıp yere çökene dek dövmüştü. O günden sonra karanın eve uğursuzluk taşıdığını söyler olmuştu babası. Ne zaman çatıda karayı görse taşla sopayla vurmaya uçurmaya çalışmıştı. Yaşlı bir adamdı Hasan'ın babası. Bir kolu çolaktı. Bastonuna dayanarak dura dura yürüyordu. Nefes darlığı vardı. Konuşurken boğuluyormuş gibi bir ses çıkıyordu gırtlağından. Nefes alırken sürekli hırıldıyordu. Bu ses nedeniyle evde olup olmadığı, eve gelişi, evden gidişi anlaşılabiliyordu. Sabah çıkıyordu evden. Yavaş yavaş, dura dura. Çarşıya doğru yürüyordu. Mahallelerin çarşıya açılan sokağı ağzındaki kahvehanenin önünde bir iskemleye oturup akşama dek geleni gideni seyrediyordu. Çevresindekilerce çolak diye çağrılıyordu. Dayak dışında Hasan'a bir kez olsun dokunmamıştı. Çoğunlukta dayakta da bastonunu kullanıyor, dokunmamaya çalışıyordu. O eve geldiğinde Hasan pek görünmüyordu ortalarda. Babası evden gidene dek kümesteki oyuğunda, merdiven altında, başka odada, avlunun bir köşesinde siniyor, ortaya çıkıp sesini duyurmuyordu pek. Ağabeyleri, enişteleri, babası ve evin diğer çocuklarının topluca oturdukları akşam sofrasında da sofraya gelmeyen tek çocuk Hasan oluyordu. Küçük ablası ve annesiyle arka odada yemeğini ayrı yiyordu. Kara güvercin yetmişti. Babasının dayağından iki gün sonra çatıdaki yerinde karayı da göremez olmuştu Hasan. Günlerce gökyüzünde her kara noktayı ona benzeterek yolunu beklemişti. Zamanlı zamansız kuşlarını uçurarak tanışı güvercinlerle karaya işaret vermeye çalışmıştı. Geleceği duygusuyla çatılardan, bulutlardan, sabahlardan beklemişti onu. Gökten gelip geçen yabani güvercin sürüleri içinde aramıştı. Kimi gün karayı kargaların öldürdüğünü yormuştu. Kimi gün babasının vurduğuna yormuştu. Kimi gün karanın eve küstüğüne yormuştu. Başka kuşçular tarafından tuzağa düşürüldüğüne, kanatları yolunup kümeslere atıldığına yormuş, gün gün kanat teleklerinin uzama günlerini sayarak beklemişti. Kimi gün çocukların sapanla vurduğuna yormuştu. Onu artık göremeyeceğinin sisli sezgileriyle umutsuzluğa düşse de her göğe bakışında yine karayı aramıştı Hasan. Üfürükçü hoca kara kuşu gibi Hasan'ın da uğursuz olduğunu söylüyordu. Hasan'ı her görüşünde sürekli Arapça dualar karıştırarak mırıldanıyordu. Doğduğunda ruhundaki yarayı iyileştirmem, içindeki şeytanı kovalamam için 7 sene okuyup üflemem gerekli diyen hoca, Hasan 7 yaşına geldiğinde, ben ruhundan kovuyorum, o şeytanı ruhuna çağırıyor. Şeytan sadece ruhuyla değil gövdesiyle de bütünleşmiş demişti. Bu kez eniştesi daha çok döver olmuştu Hasan'ı. Yağmur yağmasa yağmayan yağmurun, duvar yıkılsa yıkılan duvarın sorumlusu, suçlusu Hasan sayılıyordu. Hastalığın, zelzelenin, ölen tavuğun, şişen dişin, parasızlığın, dedikodunun, can sıkıntısının suçlusu, sorumlusu Hasan'dı. Eniştesi güvercinleri de yavrusuyla, yumurtasıyla toplayıp götürmüş, kuş kümesini tavuk kümesine eklemişti. Hasan 7 yaşına gelmişti ve taşaksız olan çükü hala tesbih tanesi kadardı. Çocukların erkeklerin laneti olarak öğrendikleri ibnelik sözlüğüyle küfürleştikleri yaşlarıydı. Yaşıtlarının mahalle gençlerine dişi köpek yakaladıkları yaşlarıydı. Arkadaşlarının çiftleşen hayvanları, hayvan düzen insanları seyretmeye gittikleri yaşlarıydı. Sokaklarda, damlarda, yıkık evlerde, barakalarda, çöplük yolunda, tarla kıyılarında düzenlenen bu şölenlere arkadaşlarına karışıp gidemiyordu Hasan. Korkusuyla, ezikliğiyle, ev halkının yasaklarıyla kendi içine kapanmıştı. Bir başınaydı. Bulanık düşlerin, duyguların harmanında, korkunun kırbacı altında bir başınaydı. Bir kezinde yaşıtı çocuklar Hasan'ı yakalamış, sırayla kıçına parmaklarını sokmuşlardı. Ve kendi aralarında Hasan'ın artık ibni olduğunu ilan etmişlerdi. Bunu herkesten saklamıştı Hasan. Bir kezinde mahalle çocuklarının çiftleşen bir çift köpeği değnekle ayırmaya çalışmalarını seyretmişti avlularının kapısından. Çocuklar arkalarından birbirlerine kenetlemiş olan köpekleri sopalarla birleşme noktasına vura vura ayırmaya çalışıyorlar, bayram şenliği yapıyorlardı. Bir o yana bir bu yana kaçmaya çalışan, birbirlerinden kopamayan köpeklerin sesleri bile duyulmaz olmuştu çocukların bağırışmalarından. Sonra değneklerini avlu kapısından bakan Hasan'a doğru kaldırmışlardı. Eniştesi içindeki şeytanı kovması için götürdükçe hocanın isteğiyle bir iki gün hocanın evinde bırakıyordu Hasan'ı. Hoca okuyup üflüyor, şeytanı kovmaya çalıştığını söylüyordu. Tedavi olarak kimi zaman saatlerce hayvan damına kapatıyordu Hasan'ı. Kandil yağına sürülmüş sicimin bir ucuna taş bağlıyor, bir ucunu Hasan'ın çüküne bağlıyordu. Katır sidiği içirtiyordu. Aygır bokunda uyutuyordu. Sonra kirpi kanı dediği sıvılar içirtip bayıltıyordu. Şeytan kovalama törenleri sırasında bayılttıkça tecavüz ediyor ve dövüyordu. Tecavüz ve dövülmesinin birbirinin parçası olduğunu hocadan öğrenip kanıksamıştı Hasan. Üfürükçü Sıddık Hoca bir kezinde Hasan'ın eniştesi ve ağabeylerine Kur'an'dan ve ciltleri lime lime olmuş eski kitaplarının sararmış sayfalarından Arapça parçalar okumuş, açıklamalarıyla anlatmıştı. Hazreti Muhammed'in Lut kavmi erkeklerine söylediği sözleridir diyerek Kur'an'dan sureler okumuştu. İslam'da Haram ve Helal adlı bir kitabın sararmış sayfalarını dualarla yavaş yavaş açarak parçalar okumuştu onlara. Bakın, büyük İslam alimi Yusuf el-Kardavi ne buyuruyor sözleriyle başlayıp, acaba her ikisine de zina yapanların cezası mı verilmelidir yoksa her ikisi de öldürülmeli midir? Öldüreceklerse ne ile öldürülmelidir? Kılıçla mı, ateşle yakılarak mı yoksa yüksek bir duvardan atılarak mı diye tane tane okuduğu parçadan sonra Hasan'ın iyileşmez olduğunu, şeytanın hem ruhuna hem gövdesine dişlerini geçirerek yerleştiğini vurgulamıştı. Hem cemaati hem ailenizi bu kirden temizleme görevi sizindir demiş, bu temizlik eyleminin günah değil sevap olduğunu söylemişti. Böylece hoca Hasan'dan kendisine bulaşan kirden de kurtulacaktı. O gün Hasan'ı tavuk kümesine kapatmıştı eniştesi. O günden sonra avluya çıkması da yasaklanmıştı. Baygın yattığı kümeste tavuklar didik didik eşmişti yaralarını. İnsan olduğunu anladığı tek yer düşleriydi Hasan'ın. Sanki kara güvercini uçup gittiği uzaklardan çağırıyordu onu. Kaçtıysa kaçmaya, öldüyse ölmeye çağırıyordu. Hasan kümeste ayılıp kendine geldikçe karanın düşünü daha çok görür olmuştu. Kümesin geleceğini anlamış da kaçmıştı kara. Kaçması Hasan'a da bir uyarıydı. Kümesteki ikinci geceye de bu düşüncelerle başlamıştı Hasan. Dışarıda karanlığın iyice çökmesini beklemiş, daha sonra tahta tüneklerle kümesin kerpiç duvarını oymaya başlamıştı. Kümesten de avludan da sıyrılıp karanlıktaki kente kaçmıştı. Günlerce yersiz yurtsuz, aç susuz dolaşıp kendi kendine, sürüsüne, benzeri çocuklara karışmıştı. Beyaz benekleri olan kara köpeği de o günlerde tanıyordu Hasan. O da düzülen ve dövülen, düzülme ve dövülmeyi kanıksamış bir canlısıydı sokakların. O da çıktığı mahalleye dönmez olmuş, çöplüğe sığınmıştı. Ali'yi de o günlerde tanımıştı Hasan. Sinemalarda bahşiş karşılığı, bedava filme girme karşılığı, çükünü emdikleri yaşlı adamları o günlerde tanımıştı. Çöplükte, sokaklarda neyin para edip neyin etmediğini, kimden korkup saklanmak, kiminle dövüşmek gerektiğini, nerede hangi yalanı söylemek, nereden geçmek, nereden geçmemek gerektiğini o günlerde öğrenmişti. Kimi günler genç bıçkınlar hesabına garajda bavul, pazarda tavuk, koyun çaldıkları oluyordu. Kimi günler öldüresiye dövüyorlar, kimi günler karınlarını doyuruyorlardı. Kimi günler sayıları artıyor, kimi günler içlerinden bazısı kayıplara karışıyor, bir daha görünmez duyulmaz oluyordu. Garajda içinde parçalanmış bir ceset olan bavul bulunsa polis ilkin onları toplayıp götürüyordu. Bütün hırsızlıkların ilk sorgusu onlardan başlıyordu. Ali ve Hasan'la gezen diğer çocuk kentte Piç Rıza diye biliniyordu. Onun annesi de Ali'nin annesi gibi genel evde çalışıyordu. Kerpiç evde zaman zaman kalan bir çocuk daha vardı. Keşo dedikleri bir çocuktu. Gerçek adını kendisi dahil hiç kimse bilmiyordu. Kafasının bir yarısında saç yoktu. Öbür yarısı da saç kıran hastalığından alaca bulacaydı. Uyuz diye hiç kimsenin dokunmadığı bir çocuktu. Bir kulağını bebekken farelerin yediği söyleniyordu. Kirpikleri de yoktu. Kavruldukça daha da kararmış bir çocuktu. Gündüz çöplüğe, geceleri kente iniyorlardı. Zaman zaman annelerini gördüklerinde aldıkları harçlıklar nedeniyle uzun süre çöplüğe inmiyorlar, istedikleri filmi istedikleri kadar seyredecekleri, istedikleri sinemalara gidiyorlar, istedikleri lahmacunlardan doyasıya lahmacun alıyorlardı. Herkes herkesin namusundan sorumluydu karanlıktaki kentte. Herkes hem kendi namusundan hem kentin namusundan sorumluydu. Albay, emniyet müdürünün namusundan sorumluydu. İmam, valinin namusundan sorumluydu. Belediye başkanı caminin, cami sokakların namusundan sorumluydu. Acı, başıboş ve dizginsizdi karanlıktaki kentte. Gecelerinde ve gündüzlerinde acının atları şahlanıyor, korkunun ceylanları avlanıyordu. Acı, uykuya gözdağıydı, rüyalara gözdağıydı, bebeklere, hamile kadınlara, hastalara gözdağıydı. Kanlı dişleri olan bir silahtı acı, yırtıcı bir hayvandı. Kimi nerede nasıl vuracağı, nasıl kıstıracağı kestirilemiyordu. Dipçiğinden, tasmasından kışlaya bağlıydı, karakola bağlıydı, camiye bağlıydı. Dedikodulara, kıskançlıklara, düşmanlıklara, kalleşliklere, çıkarcılığa, ihtiraslara, hainliklere bağlıydı. Suyun namusu, ekmeğin namusuydu karanlıktaki kentte. Ekmeğin namusu, dilin namusuydu. Dilsizdi karanlıktaki kentin insanları. Düşünmeden konuşmak da yasaktı karanlıktaki kentte, düşünerek konuşmak da. Yasaklar, karanlıktaki kentin namusuydu. Gecenin namusuydu karanlık. Kentin namusuydu geceler. Hasan ve Ali kentin sokaklarından hep koşar adım geçmişlerdi. Sanki acele bir işleri vardı da ona yetişmek istiyorlardı. Oysa sadece lanetten kaçmanın hızıyla yürüyorlardı. Daha bebekliklerinden taşımak zorunda kaldıkları dikenli bir yük gibiydi gövdeleri. Acıyı dallandıran gövdelerine küskündüler. Gövdelerini küskünlüklerinden kaçıyorlarmış gibi koşar adım hızlı hızlı geçiyorlardı kentin sokaklarından. Adları karanlıktaki kentin sokaklarında erkekliği pekiştiren küfürlerin süsüydü. Ulan doğru konuş yoksa güzel Hasan'ın götü gibi oyarım yüzünü. Burası da kız Ali'nin götü gibi yol geçen hanına döndü. Kız Ali'ce değil erkekçe söz ver gibi sözler kentin kahvehanelerinde kullanılan günlük sözlerdi. Sanki ölümün tanıkları, acının elçileri olarak gelmişlerdi dünyaya. Kendi canlarının da kara beneklisiydiler. Hem evciliydiler kentin, hem yabanisi. 6. Kendi yazgısına tıpkı, yazıldıktan sonra yaşanmış bir öykü gibi karalandı. Hem gerçekti, hem düş. Varlığı diş diş olmuş, canını dişlemekteydi. Ömrü göz göz olmuş, yaş dolmuştu. Yaşıyor olmasaydı belki de solmasının nedeni. Ali, öldürüleceğini düşündüğü bir sırada serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılışını da anlayamamıştı, serbest bırakılış nedenini de. Yaşadığı şeylerin nedenini anlamaya çalışmak diye bir duygusu yoktu. Ömrü suya düşmüş bir yaprağa benziyordu. Ne zaman hangi köpükte döneceği, ne zaman hangi çakıla takılacağı, ne zaman çerçöp içinde yiteceği bilinmeyen, ırmaktaki bir yaprağın yazgısı gibi an an akıp giden günlerinde çiziliyordu Ali'nin yazgısı da. Yakalayıp götürdüklerinde de neden yakaladıklarını, neden götürdüklerini anlayamamıştı. Sadece nereye götürüldüğünü, götürüldüğü yerde neler yaşayacağını biliyordu. Öyle bir gövdeyi taşıyor olması suçtu. Öyle bir gövdeyle yaşıyor olması suçtu. Bildiği buydu sadece. Bu suçun suçluluğunu doğal parçası olarak kabullenmişti. Alışmış, kanıksamıştı. Varlığı, suçlusu bulunamamış bütün suçların da aynısıydı. Her suçun soruşturmasına onlardan başlıyorlardı. Sorulara ilk tepkisi hiçbir şeyi kabullenmemekti. Hiçbir şeyi kabullenmeyerek başlayacağı sorgularda her şeyi kabullenecek oluşu da değişmez yazgısıydı ve zaten neyi kabullenip neyi etmeyeceği de ona sorulmuyordu. Polise götürüldüğü an kabulleneceği bir şeyler için götürülüyordu. Kabullendiği suçların suçları bulunursa bir başka suç için yeniden götürüleceği zamana dek serbest bırakılıyordu. Ne suçlanırken ne suçsuz sayılırken ona bir şey sorulmuyordu. Ali ile Acı birbirlerinin doğal birer parçalarıydılar. Gözleri, burnu, kulakları gibi doğal bir parçasıydı Acı Ali'nin. Acı Ali'nin gözleriydi. Ali Acı'nın. Ali Acı'nın kulaklarıydı. Acı Ali'nin. Acı ne zaman bir canda somutlanmak, kana, çığlığa, korkuya sarılmış olarak görünmek istese gelip onu buluyordu. Acı karşı koyulabilinir bir şey değildi Ali için. Böyle bir bilgisi yoktu Ali'nin. Bilgisi acının varlığıyla sınırlıydı. Acıyı sadece varoluşuyla biliyordu. Kendisine yaklaşmakta olduğunu içgüdüleriyle hissettiği an yine içgüdüleriyle acıdan sakınışın, kaçışın, saklanışın yollarını arıyordu. Acının karşısında bilgilerinden çok sezgileri gelişmişti. Tehlikeyi sezdiği anlarda bir çukura sinip saatlerce ölü gibi kıpırtısız beklemeyi çöplüklerde köpeklerden, farelerden, kuşlardan öğrenmişti. Susması, gizlenmesi, kaçması gerektiği anların işaretlerini köpeklerden, kuşlardan öğrenmişti. Karanlıktaki kentten toplanıp askeri cemselerle kent dışına, bozkırın ıssız boşluğuna atılan insanlardan biriydi Ali. Aynı gün kentten toplanan başıboş köpeklerle birlikte topluca zehirlenip vurulup yakılacaklarını sandıkları bir sırada canları bağışlanmış, serbest bırakılmışlardı. Yeniden doğmuşlardı. Yaşıyorlardı. Zorlukların içine doğmuş olmaları, zorluklarla kuşatılmış olmaları önemli değildi. İlk doğumlarında da acılarla kuşatılmış olarak acıların içine doğmuşlardı. Önemli olan doğmuş olmaları, yaşıyor olmalarıydı. Doğal parçaları saydıkları zorluklarla birlikte yaşamaya alışkındılar. Yaşıyorlardı. Canlıydılar. Üstelik ölümlerini bekledikleri bir sırada canlıydılar. Soluk alıyorlardı. Soluk almaları, yaşıyor olmalarının doğal sonucuydu. Yaşamayı sürdürmek istemeleri, canlı oluşlarının doğal sonucuydu. Yem olmadan yem bulmak istekleri, yaşıyor olmalarının doğal sonucuydu. Bozkır'ın ortasındaydılar ve her biri bir başınaydı. Akrepten, çıyandan, kurttan, kuştan korunmak zorundaydılar. En azından canlı kalmalarına yetecek kadar suyu bulmak zorundaydılar. Donmayacak kadarıyla sarınmak, yanmayacak kadarıyla serinlemek zorundaydılar. İnsanların yaşadığı bir başka kente ulaşmak zorundaydılar. Çöplüklere, sur diplerine, sinema önlerine, garajlara, cami önlerine, barlara, varoşlara, genel evlere, dere yataklarına, oğlan tüccarlarına, pezevenklere ulaşmak zorundaydılar. Dilenciydiler, topaldılar, kördüler, bebektiler, kadındılar, çocuktular. Uyuzun, frenginin, bel soğukluğunun, iffetsizliğin, mikrobun, kirin, ahlaksızlığın, orospuluğun, cinsel sapıklığın suçluları olarak kayıtlıydılar. Yaşamları süresince suçlarını canlarında taşımak zorundaydılar. istenmeyip atıldıkları kente dönmeleri durumunda öldürülecekleri söylenmişti. İstenmeyecekleri bir başka kente göze görünmeden ulaşmak zorundaydılar. Askere, bekçiye, polise, jandarmaya, imama, korucuya, zabıtaya ilişmeden bir başka kente sokulmak zorundaydılar. Dövülmek, sövülmek, kovulmak yaşamlarının doğal sonuçlarıydı. Bunu biliyorlardı. Çocuklarının ilk yaşam bilgisiydi bu. Yurtsuzlukları ilk yurttaşlık bilgileriydi. Açlıkları ilk tokluk bilgisiydi. Yalnızlıkları ilk dostluk bilgisiydi. Gövdeleriyle öğrendikleri canlarına kazınmış doğal bilgileriydi bunlar. Gövdelerinin parçaları bu bilgilere uyum içinde gelişmişti. Bu bilgileriyle görüyor, bu bilgileriyle dolaşıyor, bu bilgileriyle saklanıyor, bu bilgileriyle yaşıyorlardı. Kimi yalnız, kimi üçerli beşerli öbekler olarak dağılmışlardı bozkıra. Kimi kez birkaç evden oluşan köylere sokulmuş, bir yudum su, bir dilim ekmek, bir karış gölge dilenmişlerdi. Bozkır'da dağların Kürt köylerinden sürgün edilmiş Kürt köylüleri vardı. Kimileri köylerinden sürgün edilmiş üçerli beşerli ailelerdi. Kimileri ise boşaltılan köylerden topluca sürgün edilmiş Kürt köylüleriydi. Kürt savaşçılara yardımcı olmak, arka çıkmakla suçlanmış, her biri toprağından, yerinden koparılmış insanlardı. Ezilmiş, sürülmüş insanlardı. Oğulları, gelinleri, canlarından parça parça koparılmış insanlardı. Acılarını kendi dillerinde şarkıya dökmeleri bile yasaklanmış insanlardı. Ölümün gözetimi altında, kıl çadırlarda yaşamaktaydılar. Çadırlarına yaklaşan kimsesiz insanlarla dertleşen, suyunu ekmeğini bölüşen, yol gösteren sadece onlardı bozkırda. Uzaktaki görüntülerine doğru yürüdükleri kente yaklaştıklarında Ali arkadaşlarından da ayrılmıştı. İçgüdüleri kentin çöplüklerinde başlayan kesimine çekmişti onları. Kokulara, kana, dumana doğru yaklaşmışlardı. Doyabilecekleri ilk yerdi çöplük, göze batmayacakları ilk yerdi. Canlarına sahip olabilecekleri ilk yerdi. Konaklayıp dinlenebilecekleri, kentli gibi davranabilecekleri bir parçasıydı kentin. Çöplüğün yamaçlarında arkadaşlarından ayrılmıştı Ali. Yeme dağılan kargalar köpekler gibi sessizce birbirinden ayrılmış ve dağılmışlardı. Ayrılığın doğal adımlarıyla selamsız vedasız dağılıvermişlerdi çöplüğün çeşitli yakalarına. Bir daha karşılaşacaklarının ya da karşılaşmayacaklarının ne düşü vardı içlerinde, ne düşüncesi, ne de böyle bir düş ve düşüncenin isteği. Aynı sürünün kuşları gibi benzer bakışlar, benzer adımlarla çöplük kapısından kente doğru dağılmışlardı. Çöplük, gecenin karanlığında görünmez olurken Ali de çöplüğün hışırtılarından bir parça olup karışmıştı çöplüğe. Çöplüğün bir yanında kentin lağım borularının açıldığı, kara suların aktığı bir kanal vardı. Kedi büyüklüğündeki fareler egemendi çöplüğün bu kesimine. Yabanileşmiş kedilerin, yabanileşmiş köpeklerin bile yaklaşamadığı bir kesimiydi çöplüğün. Kente bakan diğer yakası içten içe ateşliydi. At, eşek, köpek leşlerinin közü yakılmış çöp yığınlarına sinmişti. Çöplük yağlı paçavralar, leşler, çöp yığınlarıyla içten içe yanıyor, her bir köşesinden tüten kara duman geceyi daha da koyulaştırıyordu. Kokusu kusturan bir dumandı. Boğucu bir dumandı. Ali, alışkını olduğu katılıklar, yumuşaklıklar arasında elleriyle, kulaklarıyla, burnuyla çöplüğe karışmış. Yitmişti çöplükte. Örtünmüştü çöplüğü. Sarınmış, kuşanmıştı. Karnını doyurduktan sonra bir çukura sinmişti. Bir nokta kadar küçülüp, kollarını karnına dek çektiği bacakları arasına sıkıştırıp uyumuştu. Uyandığında ertesi günün akşam karanlığı çökmekteydi kente. Açlığını, susuzluğunu, yaralarının sızılarını, korkusunu uykusuyla dindirebiliyordu. Uykusu yurduydu. Gerneşebilirse ayağa kalkıyordu. Gerneşemezse gözlerini yine yumuyor, sürdürüyordu uyumayı. Ayağa kalkabildiği an sezgileri yemine, suyuna çekiyordu onu. Uyandıktan sonra çöplüğün her köşesinde dolaşmıştı. Yine bir çukura girip sabah ışığına dek uyumuştu. çöplük ateşçilerinin geldiği saatlerde uyanmış kente girmek için hazır bekliyordu. Ateşleme başlamadan kente doğru dağılacak olan çingeneleri beklemekteydi. Çingeneler at arabalarıyla kestirme yoldan kente gitmeye başladıklarında Ali de takılmıştı peşlerine. Ali'nin geldiği kent kovulduğu kentin bir benzeriydi. Sokaklarıyla, kahvehaneleriyle, insanlarıyla, yasalarıyla, yazgılarıyla kovulduğunun benzeri bir başka karanlıktaki kentti. Kente girdikten sonra peşlerine düştüğü çingenelerden ayrılıp garaj yoluna sapmıştı. Garaj otobüslerinin, minibüslerin, at arabalarının beklediği boş toprak arsalarla çevrili arka yakasından garaja girmişti. Garajın ön yüzündeki girişte el tezgahlarıyla lahmacun, köfte gibi yiyecekler satan satıcılar sıralanmıştı. Ali, garaja girdikten sonra o kesime doğru yürümüştü. Giriş duvarının dibinde bir köşeye çöküp oturmuştu. Satıcılardan köfteli ekmek, börek, lahmacun gibi yiyecekler alan çoğunluğu köylü olan yolcular, yiyecekleriyle birlikte duvar diplerini çömeliyorlardı. Ali, yiyeceğini bitirmeden doyabilecek olanları gözetliyordu. Kimin, hangi yiyiş hızıyla ne zaman doyacağını, kimin bitirmeden doyacağını deneylerinden kestirebiliyordu. Konuşan, bağırışan, koşturan insanlarla doluydu garaj. Minibüs, otobüs, kamyon çığırtkanlarıyla, yiyecek içecek satıcılarıyla, tavşan ve güvercin gibi hayvanlarına şans kader çektirenlerle, tombalacılarla, doğa ve şarkı kitabı satıcılarıyla, kolonya esans satıcılarıyla doluydu garaj. Herkes hem birbirini tanıyor hem birbirinin yabancısı gibiydi. Dövüşenlerle, sövüşenlerle doluydu garaj. Ali'nin yabancılık çekmediği tiplerle doluydu garaj. Şoförler, minibüsçüler, yolcu çığırtkanı çocuklar, dilenciler, turist erketeleri, kaçak mal satıcıları, kumarcılar, pezevenkler, Ali'nin diğer insanlardan kolayca ayırıp tanıdığı tiplerdi. Kısa bir sürede içinde dolaştığı garaj dünyasının bir parçası olmuştu Ali. Sanki o garajda doğmuş, o garajda büyümüş gibi bir parçası olmuştu garajın. Ne o garipsiyordu, ne onu garipsiyorlardı. Sucular, sucukçular, lahmacunlar, şerbetçiler ne Ali'yi garipsiyorlardı ne de Ali onların kendisini tekmeyle, küfürle, tezgahlarının yanından kovmalarını garipsiyordu. Sürekli kalabalıktı garaj, köylüler, kentliler, garaj esnafı, tezgahlarında boy boy sıra sıra kuranlar, tesbihler, hacı yağları, esanslar dizili satıcılar, kumarbazlar, pezevenkler, hırsızlar, asker, polis devriyeleri, randevu evlerine, lokantalara, otellere müşteri arayanlar karma karış birbirinin içindeydi. Garajın her köşesinden ayrı bir müzik sesi yükseliyordu. Otobüs yazıhaneleri ve garajdaki kasetçilerin her biri sonuna kadar açmıştı teyplerini. Garaj koridorları ve garajı çevreleyen toprak alan bavullarıyla, torbalarıyla, tahta valizleriyle, sandıklarıyla, çıkınlarıyla, ayaklarından bağlı olarak boyunlarına asılı tavuklarıyla bekleşen insanlarla doluydu. Kimisi volta atıp dolaşıyor, kimisi eşyaları arasında yatmış uyuyordu. Garaj tuvaletinin çevresi de içi gibi sidik ve lağım kokusuyla ekşimişti. Vıcık vıcıktı. Garaj karakolu garajın hemen karşısındaki sokaktaydı. Ali garajda yaşamaya başlamıştı. Kimin neyi ne kadar yiyeceğini, yiyemediğinde nereye nasıl atacağını bildiği gibi, kimin uyuduğunu, kimin uyur gibi yaptığını, kimin uykusunda hafif, kimin uykusunda derin olduğunu, kimin ne kadar tehlikeli olduğunu, geçmiş deneylerinin bilgileriyle, sezgileriyle anlayabiliyordu. Sezgileri bilgisinin gözleriydi, kulaklarıydı, burnuydu. Geceleri de garajda kalıyordu Ali. Günün çeşitli zamanlarında, çeşitli yerlerde uyuyordu. Uyumasının, uyanmasının, uyanıp kaçmasının, dolaşmasının ölçüleri, açlığı, susuzluğu, kovulması, çağrılması, koku alması gibi şeylerdi. Geceler ve gündüzler değildi. Bir saat uyuyor, uyanıyor, 10 dakika uyuyor, uyanıyordu. Doyunca uyuyor, seslerle, kokularla uyanıyordu. İşeyeceği zaman uyanıyor, işedikten sonra uyuyordu. Korktuğu zaman uyanık duruyor, korkusu yoksa uyuyordu. Toksa uyuyor, açsa kokuların peşi sıra dolaşıyordu. Ali bir süre sonra işte bulmuştu garajda. Dayak yiyen bir tombalacının yerlere saçılan tombala pulları ve sigaralarını toplayıp çalınmaktan kurtarmıştı. Tombalacı yardımının ödülü olarak Ali'yi yanında gezdirmeye başlamıştı. Ali birkaç gün polise, bekçiye, askere, zabıtaya karşı tombalacının yanında gözcüsü, erketesi gibi gezmişti. Açlığından ve korkusundan biraz sıyrılmıştı. Tombalacı karnını doyuruyor, sigara veriyordu Ali'ye. Tombalacı daha sonra garaj tuvaletinde çalıştırmaya başlamıştı Ali'yi. Turist oltam diyordu Ali'ye. Islıkla anlaşıyorlardı. Ali, garaja gelen yabancı turistlere yaklaşıyordu özellikle. Otobüslerde, garaj koridorlarında yanlarına yaklaştığı kimi turistleri işaretlerle tuvalete çekiyordu. Yanlarına sokulup ya cinsel ilişki havası yaratıyor ya uyuşturucu bulabileceği izlenimi veriyordu. Tuvalete girdiklerinde tombalacı bitiyordu birden yanlarında. Turisti polis çağırmakla, dövmekle tehdit edip para karşılığı bırakıyordu. Herkesin de bir iki tokatta Ali'ye çakıyordu. Ali'nin dayak yiyip kaçması karşısında turist daha da telaşlanıyordu. Karnını doyurabilecek kadar bir para da Ali'ye kalıyordu. Çalışıyor olması, garaj dünyasına, garajın insanları arasına katılmış olması açısından önemliydi ve önemini artırmıştı. Bir süre sonra birdenbire yitmişti tombalacı. Görünmez, garaja gelmez olmuştu. Nedensiz yere Ali'yi de dövmüştü birileri. Garajdaki söylentiler tombalacının bir gece kumarında vurulduğu yolundaydı. Cezaevinde olduğunu, başka kente, başka ülkeye gittiğini, kaçakçılığa başladığını söyleyenler de vardı. Fakat hiçbirisi Ali'yi ilgilendirmiyordu. Tombalacı yok olmuştu ve yok olduğunun ertesi günü Ali unutmuştu onu. Hiçbir zaman tanımamışçasına unutmuştu. Belki bir yerde karşılaşsalar sesinden, davranışlarından, Ali'yi yanına çağrışından anımsayacak, yanına gidecekti, peşinde dolaşacaktı. Görmediği sürece de anımsamayacaktı. Birkaç gün garaj çevresinde bir başına sahipsiz dolaşmış, sonra yeni bir sahip bulmuştu. Garajdaki otobüs yazıhanelerinin birinde çalışmaya başlamıştı. Yazıhaneyi işleten adam aşırı şişmandı. Yerinden çok ender kalkıyordu. Sabah gelip üstüne kocaman bir yastık koyduğu derin deri koltuğuna oturuyor, akşam kalkıp gidiyordu. Kimi öğlenleri kebap yiyordu. Böyle günlerde yemek sonrası yazıhanenin arkasına geçip arka bölümdeki sedir üstünde horlayarak 2 saat kadar uyuyordu. Ali, adamın çayını, kahvesini, yemeğini getiriyor, boşları götürüyor, otobüslerin yolcu listelerini getirip götürüyor, sabahları erkenden ve geceleri yazıhaneyi temizliyordu. Gece yarısından sonra yazıhanenin arkasındaki sedirin altında uyuyordu. Her tıkırtıda uyanmak zorundaydı. Uyanıyor, yazıhaneyi çevresiyle kontrol edip yine sedirin altına, uykusuna dönüyordu. Garaja geldiğinden beri ilk kez ayakkabıya da kavuşmuştu Ali. Şişman adam Ali'ye ayakkabı, pantolon ve gömlek almıştı. Yıkanmaya yollamış, yollarken temizlendikten sonra giymesi için temiz giysilerini vermişti. 4 ayı yazıhanede şişman adamın yanında yazıhanenin arkasındaki sedirin altında geçirmişti Ali. Sonra Ali'yi satmıştı şişman adam. Ali'yi almaya gelen adam ince uzun boylu, ince uzun boyunlu, tilki yüzlü bir adamdı. Ayrılırken şişman adam Ali'ye, ''Haydi bakalım, artık senin ağan bu. Sözünden çıkıp beni rezil etme, kefilin oldum, yanlışını duyarsam gebertirim.'' demişti. Ali'yi alan tilki yüzlü adam sürekli sigara içiyordu. Birini diğerinin ateşinden yakıyordu sigaranın, dudak tiryakisiydi. Kuru dudaklarını sık sık yalayarak ıslatıyordu. Filtresinden ısırarak tutuyordu sigarayı ağzında. Dişleri arasındaki filtreyi zaman zaman çiğniyordu. Çiğnediği anlarda salya akıyordu ağzından. Bıyıkları ve burun deliklerinin kılları sigara dumanından sapsarıydı. Boynunun horoz kemiği de aşırı derecede sivri ve uzundu. Yutkunması sırasında boynunu yukarıdan aşağı dolaşıyor, boyun derisini yırtıp dışarı çıkıverecekmiş duygusunu veriyordu. Kimileri kuduz diye çağırıyordu adamı. Çocukken kuduza yakalanmış ve kurtulmuş olduğu söylentisi vardı. Dövüşürken ısırdığı için böyle adlandırıldığını söyleyenler de vardı. Kimisi de dövüşürken ısırmasını kuduz geçirmişliğinin izleri sayıyordu. Sinirlendiği zamanlarda sigarasının filtresini dişleri arasında dudaklarını gere gere eziyordu. Kimileri Kobra Sami diye çağırıyordu adamı. Sami'di adı. Şişman adam onunla konuşurken Samican diye çağırmıştı. Adam Ali'yi garajın arkasındaki sokaklarda bir eve götürmüştü. İçeri girerlerken evin randevu evi olduğunu anlamıştı Ali. Duvarları yer yer çimento sıvalı ahşap bir evdi. Sokağın tek katlı, iki katlı evler dizisinden biriydi. Evlerin aralarında yıkık dökük taş evler, boş arsalar da vardı. Sokak yamuk yumuk taşlarla döşeliydi. Tekerlekleri demir kasnaklı at arabaları takırdayarak geçiyordu sokaktan. Garajdan erzak depolarına çuvallarla, tenekelerle yük taşıyordu at arabaları. Çukurlarla dolu, iniş çıkışlı, daracık bir sokaktı. Atılmış kutular, ezik büzük tenekeler ve çöplerle doluydu sokak. Kobra'nın Ali'yi getirdiği evin girişindeki sahanlık tahta perdeyle üç bölmeye ayrılmıştı. Üst kata çıkan merdiven başından bakınca odaların içi görünüyordu. Merdiven altı da bir tahta kapakla odaya çevrilmişti. Elbise dolabından biraz büyüktü. Kobra merdiven altındaki bölmeyi göstermişti Ali'ye. Ali orada yatıp kalkacaktı. Yapacağı işler gerektiğinde kendisine söylenecekti. Soru sorması, verilen işi safsaklaması yasaktı. Konuşması da yasaktı, çağrıldığında duymaması da. Gözleri ve kulakları sürekli açık duracaktı. Kobra Sami'nin çalıştırdığı hayat kadınları üst kattaydı. İşaret verildiğinde kapıyı açması, Kobra'nın Ali'ye verdiği ilk işti. Kapı çalındığında yukarıdan merdiven altına bağlı işaret zilinin boğuk sesini bekleyecekti. Zil çınlarsa kapıyı açacaktı. Diğer işi ise sokağı gözlemekti. Kapının olduğu ön cephe duvarı ile evin yan cephe duvarının kesiştiği köşe iki yol ağzında görüyordu. Tahtalar arasında dışarıdan fark edilmeyen bir delik açılmıştı. Ali gözünü ayırmaksızın bu delikten sokağı gözleyecekti. Kobra'nın eve müşteri ayartan pezevengi sokağın garaja açıldığı köşede bekliyordu. Orta yaşlarda hafif şişman bir adamdı. Köseydi. Kırmızı bir atkısı vardı. Yaz kış bu atkıyı sarıyordu boynuna. Eve de bu atkısıyla işaret veriyordu. Köşe başında atkısını sarış biçimi, çıkarışı, takışı, atkısıyla oynayışı, müşterinin sayısına, parasına göre anlamlar taşıyordu. Fakat bu ilgilendirmiyordu Ali'yi. Ali sadece kendisine verilen işleri yapmakla yükümlüydü. Kendisini ilgilendirmeyen işlere merak sarması da yasaktı. Görevine bağlılığı ve başarısı yeni görevlere yükselmesinin ölçüsüydü. Yanlışlarının ise derecelerine göre dayaktan ölüme dek cezaları vardı. Çalışmaya başladığı ilk haftada Ali evden dışarı hiç gönderilmemişti. İlk haftayı merdiven altı ile gözetleme deliği arasında geçirmişti. Yemeğini de zaman zaman kadınların biri getiriyordu yukarıdan. Bırakıp hiç konuşmadan gidiyordu. Kobra bir hafta sonra ilk kez dışarı yollamıştı Ali'yi. Hemen garaj karşısındaki barın önüne gidip kırmızı atkılı pezevengi çağırmasını söylemişti. Zaman zaman evden bara kadın götürmek, zaman zaman bardan eve müşteri getirmek pezevengin işleri arasındaydı. O günden sonra sık sık dışarı yollamaya başlamıştı Ali'yi Kobra. Alışmıştı. Gidiyor ve dönüyordu. Kobra kendisinin belirlediği kişiler ve yerler dışında birileriyle konuşup dolaşması durumunda cezasının ölüm olacağını herkesin de tekrarlıyordu Ali'ye. Evin pezevengine ya da Kobra'nın belirlediği çeşitli kişilere zaman zaman çeşitli paketler götürüp getiriyordu Ali. Bir kezinde garajdaki şişman adama da bir paket götürmüştü. Dirilmişti Ali. Müşterinin olmadığı ve Kobra'nın izin verdiği günlerde evin kurnalı hamamında yıkanıyordu. Temizlenmişti. İçki sonrası artıkları ve artan yemekler Ali'ye kalıyordu. Doymuştu. Boynu, kolları, bacakları dirilmişti, güçlenmişti. Yaraları iyileşmişti. Dirseklerindeki, dizlerindeki yara kabukları dökülmüştü. Yara izlerinin açık pembe izleri de kararmaya, deri tutmaya başlamıştı. Saçlarını tarıyordu. Kobra bir torba dolusu giysi getirip atmıştı merdiven altına. Kendi giysileriydi. Kimini kısaltıp kimini katlayıp giyiyordu Ali. Ömründe ilk kez sivri burun bir ayakkabısı olmuştu. Burnuna pamuk tıkayıp giyiyordu. Çoğu kez uyurken bile çıkarmıyordu sivri burun ayakkabılarını. Ali evde çalıştığı ilk 2 aylık süre içinde sadece birkaç tokat yemişti dayak olarak. Dayaktan saymadığı o birkaç tokatı da kobradan yemişti. Adam kadınlardan birini dövüyordu üst katta. Kadını merdivenden aşağı savurmuştu. Merdivenden dış kapı sahanlığına dek yuvarlanmış, düştüğü yerde yığılıp kalmıştı kadın. Ali, kadının doğrulmasına yardımcı olmuştu. Kobra, Ali'yi küfürle yukarı çağırmış, birkaç tokat çakmış da iki tarafından yüzüne. Tokatlarken horoz kemiği daha da sivrilmiş, boğazını yırtacak gibi inip çıkmıştı. Dudaklarını germiş, sigarasını dişleri arasında ezmeye başlamıştı. Şakak kemikleri de sivri sivri inip çıkıyordu. Kadın bir süre inleyip doğrulmuştu. Kıvranarak yine merdivenlerden çıkıp kobranın yanına gelmişti. O çıkarken Ali'yi aşağı itelemişti kobra. Kadın yanından geçerken acı acı süzmüştü Ali'yi. Gözyaşı kana bulaşmıştı yüzünde. Kadının bakışında Ali'yi ürperti sarmıştı. Evde oluşundan beri ilk kez korku ürpertisi yalayıp geçmişti Ali'nin tenini. Merdiven altındaki köşesinden yukarı çıkana dek kadını izlemişti Ali. Annesinin yıkık kerpiç eve yaralar içinde kendisini görmeye geldiği günü anımsamıştı. Bir yanında anımsadığı şeyin acısı, bir yanında anımsıyor oluşunun şaşkınlığı yoğunlaşmıştı. Yaşayıp geçtiği her şeyi anımsama duygusu yoktu, fakat anımsamıştı. Annesini anımsamış olmasının şaşkınıydı. Anımsadığı şey beklemediği bir acıyı taşımıştı. Annesi gelmiş ve hiçbir şey konuşmadan sadece ağlamıştı. Kaşı, dudakları patlaktı. Bileği kütük gibi şişti, bir gözü kapanmıştı. Ağlarken kan ağlıyordu sanki annesi. Gözyaşı kana bulanmıştı yüzünde. Ali'ye bir miktar para bırakmış ve sessizce çıkıp gitmişti. Hayatındaki en çok paraya o zaman sahip olmuştu Ali. Annesi çıkıp gittiğinde o da kente koşmuştu. Birden anımsamıştı Ali annesini. Beklenmedik bir biçimde anımsamıştı. Annesini o günden sonra bir daha hiç görmemiş olduğunu anımsamıştı. Çalışmaya başlamasının ikinci ayı tamamlandığında kobra Ali'yi sık sık dışarı yollamaya başlamıştı. Otel önlerinde, garajda, belli kahvehanelerde kobranın söylediği kişilere paketler götürüp getiriyordu. Evde olduğu sırada ise gözetleme deliğinde bekliyordu. İşi sabaha karşı bitiyordu. Uyumak için merdiven altındaki oyuğuna çekiliyordu. Evin temizliği yukarıdaki kadınların işiydi. Her gün birisi sabaha karşı işleri bitirdikten sonra da uyumuyor, temizlik ve yemek işiyle uğraşıyordu. O gün temizlik yapan kadın 5 saatlik uykusu tamamlandığında öğlene doğru Ali'yi de uyandırıyordu. Sonra diğer kadınları uyandırıp kendisi yatıyordu. Tek yemek saati öğle saatiydi. Uyanan kadınlar sabahtan pişen yemeği yiyorlardı. Yemekten sonra soyunup bekleme odasına geçiyorlardı. Diğer saatlerde karınları acıktıkça ufak tefek şeyler atıştırıyorlardı sadece. Müşteri geldiğinde kadınlara ilkin bekleme odasında bakıyordu. Birini seçip küçük odalardan birine geçiyordu. Kimi geceler taksiyle, faytonla, üçerli beşerli toplu müşteri geliyordu. Kadınların ikisini, üçünü ya da dördünü birden topluca tutuyorlardı. Böylesi gecelerde pezevenkler dışarıdan yemek getiriyorlardı eve. Düzenlenen eğlencede kırmızı atkılı pezevenk keman çalıyordu. Oğlu olduğunu söylediği bir genç ise darbukayla eşlik ediyordu ona. Onlar çalarken sırayla oynuyordu kadınlar. Böylesi oturak alemlerinde ücret dışında müşterilerin kadınlara verdiği bahşişler de müşteriler gittikten sonra kobrada toplanıyordu. Günü geldiğinde kobranın topluca vereceği umuduyla kadınların paraları da kobrada toplanıyordu. Bankaları kobraydı. Kadınları kendiliklerinden dışarı çıkarken hiç görmemişti Ali. Sadece kırmızı atkılı pezevengin eşliğinde zaman zaman müşteriye gitmek için çıkıyorlardı. Götürdüğü kadınları sabaha karşı yine pezevenk getiriyordu. Sokağa çıkarken normal giysilerini giyiyorlar, başörtüleri, eski giysileri içinde kentin yoksul kadınlarından biri olarak çıkıp gidiyorlardı. Çoğu kez ayakta duramayacak denli hırpalanmış, yorgun, kimi günlerde dayak da yemiş olarak dönüyorlardı. Korku Ali'nin tenini ikinci kez yine aynı kadın nedeniyle yalamıştı. Oyuğunda uyumakta olduğu bir şafak vakti kadının ağlama sesiyle uyanmıştı. Bu kez kadın yanı başındaydı. İnleyen bir sesle için için ağlıyordu. Sesi tükenmişçesine, yokmuşçasına bağrının derinliklerindeydi. Ali'nin uyuduğu merdiven altındaki oyuğun karşısına çömelmiş, ağlayarak Ali'ye bakıyordu. Sicim sicim gözyaşı süzülüyordu gözlerinden. Sabahın alacasıydı. Ali az önce uykuya dalmıştı. Kadının inleyişiyle uyanmış, elinde olmayan, isteği dışında bir duyguyla kadına doğru sürünmüştü köşesinden. Kadın inleyişleri arasında, "Kaç git buradan yavrum," demişti Ali'ye. "Kaç git, bu bıçak gırtlaklı pezevengin elinden kurtul," diye eklemişti sonra. Kısa bir süre daha sessizce bakmıştı Ali'ye. Ali, hiçbir şey söylemeden kadına bakıyordu. Annesinin yıkık kerpiç eve geldiği günü hatırlamıştı yine. Annesi de öyle bir köşeye çömelmiş, aynı sözlerin dolu olduğunu gözlerle bakmıştı. Kadın iç çekip kalkarken yine Ali'ye doğru eğilmiş, "Benim yavrumun kanına da bu girdi, ısıra ısıra öldürdü. Ölüsünü bile göstermedi bana, kudursun, seni de günü gelince öldürecek, kaç kurtul yavrum," diye mırıldanmış, kalkıp gölge gibi sessizce yukarı çıkmıştı. Ali kadını bir daha hiç görmemişti.